Ayrım 17.
Sayfa 144. Dizginleri çekip dönerek zahmetli bir şekilde dört nala hana gitti. Kapıyı kapalı görünce girecek bir yer bulma umuduyla çevresini dolandı. Avlunun pek yüksek olmayan duvarına geldiği an silahlarına oynanan tatsız oyunu gördü. Havaya fırlayıp inmesi o kadar komik, o kadar hızlıydı ki öfkesinden kurtulabilse bence gülerdi. Atından duvarın üstüne geçmeye çalıştı ama yediği dayaklardan öyle bitkin bir haldeydi ki atından inmeyi bile beceremedi. Bunun üzerine olduğu yerden Sancho'yu hoplatanlara öyle hakaretler, lanetler yağdırmaya başladı ki yazıya geçirmek mümkün olamaz. Ama adamlar hiç aldırmayıp gülmeye, oynamaya devam ediyorlar. Havalarda uçan Sancho da kah tehditlerle, kah yakarılarla süslediği yakınmalarını kesmiyordu. Ama bütün bunların hiç faydası yoktu. Sonunda adamlar yorgun düşüp Sancho'yu bıraktılar. Eşeğini getirip Sancho'yu üstüne bindirdiler, paltosunu üstüne örttüler. Merhametli bir kız olan Maritornes, Sancho'nun ne kadar bitkin düştüğünü görüp bir sürahi suyla yardımına koşmanın iyi olacağını düşündü ve daha soğuk olsun diye kuyudan su getirdi. Sancho suyu alıp ağzına götürdüğü an efendisinin haykırışlarını işitip durdu. Sancho oğlum diyordu, su içme, evladım içme ölürsün. Bak kutsal balsam elimde. Balsamla dolu şişeyi gösteriyordu. Bundan iki yudum içtin mi kesinlikle iyileşirsin. Sancho bu lafları duyunca gözlerini devirdi. Sonra efendisinden daha çok bağırarak dedi ki, yoksa zat-ı âliniz unuttunuz mu? Ben şövalye değilim. Dün geceden arta kalan organlarımı da mı çıkarmamı istiyorsunuz? İksirinizi şeytan götürsün, beni rahat bırakın. Bunları söyler söylemez hiç beklemeden suyu içmeye başladı. Ama ilk yudumda su olduğunu anlayınca daha fazla içmek istemedi ve Maritornes'ten şarap getirmesini istedi. Kız istediğini seve seve yaptı, parasını da kendi ödedi. Çünkü böyle bir işte çalışmakla birlikte iyi bir Hristiyan hamuru da olduğu söylenirdi. Sancho şarabını içip eşeğine bir topuk vurdu ve hanın kapısını ardına kadar açıp dışarı çıktı. Hiçbir şey ödemediği ve kendi dediği olduğu için çok memnundu. Bedelini her zamanki gibi omuzları ödemiş olduğu halde. Evet, heybeleri borçlarına karşılık hancıya kalmıştı. Ama Sancho telaş içinde çıktığından heybelerin yokluğunu fark etmedi. O dışarı çıkar çıkmaz hancı kapıyı ardından iyice sürgülemek istedi. Ama altı okkacılar izin vermediler. Çünkü Don Quixote gerçekten yuvarlak masa şövalyelerinden biri olsa bile umursamayacak tipte adamlardı. 18. Bölüm. Sancho Panza'nın efendisi Don Quixote ile yaptığı konuşmalara ve anlatmaya değer başka serüvenlere dair. Sancho efendisinin yanına vardığında o kadar bezgin, o kadar baygındı ki eşeğini bile süremez haldeydi. Don Quixote onu böyle görünce dedi ki, ''Şimdi artık eminim zavallı Sancho'm benim. O şato ya da han kesinlikle perili. Çünkü seninle öyle korkunç bir şekilde eğlenen adamlar, hayaletten öbür dünya insanlarından başka ne olabilirler? Bunu kesin olarak söyleyebiliyorum. Çünkü avlunun duvarından senin başına gelen hazin olayı seyrederken duvara tırmanamadım, Rosinante'den de inemedim. Herhalde büyü yapmışlardı bana. Şövalyeliğim üzerine yemin ederim sana, tırmanabilseydim ya da yere inebilseydim, intikamını öyle bir alırdım ki, o alçaklar, o serseriler bu şakayı ömür boyu hatırlarlardı. Üstelik şövalyelik yasalarına da karşı gelmem gerekecekti. Sana çok kereler söylediğim gibi bu yasalara göre bir şövalye kendi hayatını ve canını savunmak gibi acil ve kaçınılmaz durumlar dışında şövalye olmayan birine el kaldıramaz. Elimde olsa ben de intikam alırdım. Şövalye mi değil mi aldırmazdım ama yapamadım. Gerçi bana sorarsanız benimle alay edenler, zat-ı âlinizin dediği gibi hayalet ya da büyücü değil, bizim gibi etten kemikten adamlardı. Beni hoplatırlarken duyduğum kadarıyla da hepsinin adı vardı. Birinin adı Pedro Martinez'di, birinin de Tenorio Hernandez. Hancının adı da Sola Juan Palomeque'ymiş. Yani efendim, duvara tırmanamayışınız, attan inemeyişiniz, büyüden daha başka bir şey yüzünden olmuş. Benim bütün bunlardan çıkardığım kesin sonuç şu. Bu peşinde koştuğumuz serüvenler sonunda o kadar çok felaket açacak ki başımıza, sağ ayağımızı sol ayağımızdan ayıramayacak hale geleceğiz. Benim kıt aklımla düşünebildiğim kadarıyla böyle tabanı yanmış it gibi dağ bayır dolaşacağımıza, bu hasat zamanında işimize bakmamız gerekirken köyümüze gitsek daha iyi, daha doğru olurdu. Şövalyelik konusunda hiçbir şey bilmiyorsun Sancho diye cevap verdi Don Quixote. Sus ve sabret. Bir gün gelecek, kendi gözünle göreceksin bunun ne kadar şerefli bir iş olduğunu. Söylesene, dünyada bir savaşı kazanmak, düşmanını yenmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır? Hiç şüphesiz yoktur. Öyledir herhalde dedi Sancho. Gerçi ben bilemiyorum ama benim tek bildiğim gezgin şövalye olduğumuzdan beri, daha doğrusu zat-ı âliniz olduğundan beri, ben kendimi bu kadar şerefli bir zümreye dahil edemem. Kazandığımız bir savaş olmadığı, Vizcayalı ile savaşınız hariç. Ondan da zat-ı âliniz yarım kulağınızla miğferinizin yarısını kaybetmiş olarak çıktınız. Ondan sonra varsa yoksa sopa, varsa yoksa yumruk. Bana fazladan bir de 6 okka düştü. Üstelik de bunu yapanlar tekinsiz adamlar. İntikam alamam, zat-ı âlinizin söylediği düşmandan intikam almanın mutluluğunu tadamam. Ben buna üzülüyorum işte. Senin de buna üzülmen gerekir Sancho dedi Don Quixote. Ama şimdiden sonra ben böyle bir marifeti olan bir kılıç bulmaya çalışacağım. Taşıyan kişiye büyünün işlemesini engellesin. Hatta Talih Amadis'in kılıcını çıkarabilir karşıma. Adı kızgın kılıçlı şövalye iken taşıdığı kılıç, bu dünyadan gelmiş geçmiş şövalye kılıçlarının en iyilerinden biriydi. Çünkü söylemiş olduğum özelliğinden başka, ustura gibi keskindi ve ne kadar sağlam olursa olsun, isterse büyülü olsun, hiçbir zırh karşısında duramazdı. Ben o kadar talihliyim ki dedi Sancho, zat-ı âliniz böyle bir kılıç bulduğunda bir tek şövalyelere faydası olur balsam gibi. Silahtarlar da dertlerine yansınlar. Ondan korkun olmasın Sancho dedi Don Quixote. Tanrı sana daha iyi davranacaktır. Don Quixote ile silahtarı böyle sohbet ederlerken Don Quixote yolun karşısından kendilerine doğru iri ve koyu bir toz bulutunun gelmekte olduğunu gördü ve Sancho'ya dönüp dedi ki ''Ey Sancho, talihim beni ne büyük bir saadetin beklediğini işte bugün gösterecek. Yani bugün herhangi bir günde olabileceği gibi bileğimin gücü ortaya çıkacak ve bugün yapacaklarım şöhret kitabına yazılarak yüzyıllar boyunca silinmeyecek. Şu kalkan toz bulutunu görüyor musun Sancho? O koca bulutu kaldıran, yürümekte olan çeşitli milletlerden sayısız insandan oluşmuş kalabalık bir ordu. Bu hesaba göre 2 ordu olmalı dedi Sancho. Çünkü aksi yönden de aynı şekilde ona benzer bir toz bulutu yükseliyor. Don Quixote dönüp baktı ve doğru olduğunu gördü. Aşırı bir sevinçle, hiç şüphesiz 2 ordunun o geniş düzlüğün ortasında birbirlerine saldırmak üzere ilerlediklerini düşündü. Hayali her saat, her dakika şövalyelik kitaplarında anlatılan savaşlarla, büyülerle, olaylarla, çılgınlıklarla, aşklarla ve düellolarla dolu olduğundan her konuştuğu, düşündüğü ve yaptığı da benzer şeylere yöneliyordu. Gördüğü toz bulutlarını kaldıran aynı yol üzerinde 2 ayrı yönden gelen 2 büyük koyun sürüsüydü. Tozdan yakına gelene kadar hayvanları seçmek mümkün olmuyordu. Don Quixote öyle bir inatla ordu olduklarında ısrar ediyordu ki Sancho da inanıp sordu. Efendim bizim ne yapmamız lazım peki? Ne mi? Dedi Don Quixote. Muhtaç olanlara ve zavallılara yardım etmemiz lazım. Bak Sancho, şu karşımızdan gelen ordunun başında Büyük Serendip Adası'nın hükümdarı Yüce İmparator Alifanfaron var. Benim arkamdan gelen ordu ise düşmanı Garmanteslerin kralı, kolu sıvanmış Pentapoli'nin ordusu. Böyle denmesinin sebebi savaşa daima sağ kolu çıplak olarak girmesidir. Peki bu iki hükümdar niye birbirlerine bu kadar düşman diye sordu Sancho. Düşmanlar dedi Don Quixote çünkü bu Alifanfaron hırslı bir putperesttir ve Pentapoli'nin kızına aşıktır. Çok güzel ve çok da zarif bir hanım olan kızı Hristiyan. Babası da onu yalancı peygamber Muhammed'in dininden vazgeçip kendi dinini kabul etmedikçe putperest krala vermek istemiyor. Pentapolin çok iyi ediyormuş doğrusu dedi Sancho. Ona elimden gelen yardımı yapmam lazım. Bu durumda ne gerekirse yapacaksın Sancho dedi Don Quixote. Çünkü böyle savaşlara girmek için şövalye unvanın olması şart değil. Gayet iyi anlıyorum dedi Sancho. Ama şu eşeği nereye koysak da savaş bittikten sonra bulacağımızdan emin olsak. Çünkü savaşa böyle bir hayvanla girme adeti yok bildiğim kadarıyla. Evet doğru dedi Don Quixote. Yapabileceğin tek şey onu kaderine bırakmak. Kaybolursa kaybolur. Savaşı kazandıktan sonra o kadar çok atımız olacak ki Rosinante'yi bile başka bir atla değiştirebilirim. Şimdi beni iyi dinle ve seyret. Sana bu orduların belli başlı şövalyelerini saymak istiyorum. Daha iyi görüp anlaman için şu ilerideki tepeciğe çıkalım, oradan iki orduyu da görebiliriz. Öyle yaptılar ve tepeye çıktılar. Kaldırdıkları toz bulutları görüşü engellemese, Don Quixote'nin ordu sandığı iki sürü açıkça görülecekti. Ama o her şeye rağmen görmediği, zaten olmayan şeyi hayalinde görerek, yüksek sesle konuşmaya başladı. Şu gördüğün zırhı yaldızlı kalkanında bir genç kızın ayaklarının dibinde taçlı bir aslan olan şövalye, gümüş köprü senyörü yiğit Laur Kalko'dur. Şu öteki zırhı altın çiçekli kalkanı mavi zemin üstüne üç gümüş taç armalı şövalye, Kirosya Grandükü korkunç Mikokolembo'dur. Onun sağındaki uzun kollu bacaklı olan üç Arabistan'ın hükümdarı Boliceli korkusuz Branda Barbaran, zırhı yılan derisinden kalkanı da bir kapı. Söylentiye göre ölerek düşmanlarından intikamını alan Samson'un yıktığı tapınağın kapılarından biriymiş. Şimdi gözlerini öteki tarafa çevir. Karşında öteki ordunun başında Nueva Vizcaya prensi daima muzaffer, asla yenilmez, Karkaonalı Timoneli göreceksin. Zırhı dört parçadan oluşuyor. Mavi, yeşil, beyaz ve sarı. Kalkanında koyu sarı zemin üstünde altından bir kedi ve miyav diye bir yazı var. Sevgilisinin adının ilk harfleri. Söylentiye göre Dük Alfeniken Del Algarbe'nin kızı eşsiz Miolina. Şu güçlü, iri kısrağın sırtını çökerten, zırhı kar beyazı, kalkanı düz beyazı olan acemi bir şövalye, milliyeti Fransız, adı Pierre Papin. Ütrike baronlukları senyörü. Şuradaki benekli, hızlı koşan küheylanın böğrünü demirli topuklarıyla deşen, zırhı mavi kupalı şövalye, Nerbia dükü, Espartafilardo del Bosque. Kalkanında arma olarak bir kuşkonmaz tarhı ve İspanyolca bir yazı var. Talihim sürüp gidiyor. Don Quixote bu şekilde her iki süvari birliğinden birçok hayali şövalyeyi saydı. Her birinin zırhlarını, renklerini, arma ve yazılarını, görülmemiş deliliğinin hayaline kendini kaptırarak irticalen söyledi ve hiç ara vermeden devam etti. Öndeki süvari alayını oluşturanlar çeşitli milletlerden insanlar. İşte ünlü Xanthos ırmağının tatlı sularını içenler. Masililerin arazilerini çiğneyen dağlılar. Arabia Felix'in saf incecik altınını eleyenler. Dipnot, mutlu ya da serpilen Arabistan, Arabistan'ın güneydoğu ve güney kesimi. Berrak Termodon'un ünlü serin kıyılarında yaşayanlar. Altın Paktolos'u çok çeşitli şekillerde kurutanlar. Sözlerine güvenilmez Numidyalılar. Persler ünlü okçular. Partlar kaçarak savaşan Medler. Yerleşik evleri olmayan Araplar. Beyaz ve zalim İskitler. Dudakları delik Etiyopyalılar ve yüzlerini tanıyıp gördüğüm, adlarını hatırlayamadığım daha sayısız millet. Öteki süvari alayında ise zeytinlik Betis'in billur sularını içenler. Daima bereketli, altın Tahon'un suyuyla yüzlerini cilalayıp parlatanlar. Kutsal Genil'in şifalı sularını tadanlar. Çimenlikleri bol Tartessos kırlarında gezenler. Heres çayırlarının cennet bahçelerinde mutluluğu bulanlar. Altın başaklarla taçlanmış zengin Lamançalılar. Gotların son mirasçıları, demir giysili adamlar. Tatlı akıntısıyla ünlü dolambaçlı Guadiana'nın geniş çayırlarında sürülerini otlatanlar. Ormanlık Pirene'nin soğuğunda yüce Apeninlerin beyaz karlarında titreyenler. Kısacası Avrupa sınırları içinde bulunan bütün milletler. Yüce Tanrım, ne çok eyalet, ne çok millet saydı. Her birinin özelliklerini harikulade bir hızla sıraladı. Yalancı kitaplarında okuduklarına dalmış gitmişti. Sancho Panza tek kelime etmeden can kulağıyla söylediklerini dinliyordu. Ara sıra başını çevirip efendisinin saydığı şövalyeleri, devleri görmeye çalışıyordu. Hiçbirini göremeyince dedi ki, ''Efendim, Zat-ı Ali'nizin söylediği lanet olası adamlardan, devlerden, şövalyelerden hiçbiri görünmüyor ki. En azından ben görmüyorum. Belki bütün bunlar dün geceki hayaletler gibi büyüdür.'' ''Nasıl böyle söylersin?'' dedi Don Quixote. ''Atların kişnemesini, borazanların sesini, trampetlerin gürültüsünü duymuyor musun?'' ''Ben bol bol koyun meylemesinden başka bir şey duymuyorum.'' dedi Sancho. Dediği doğruydu. Sürüler yaklaşmaktaydı. ''Sen korkundan ne doğru dürüst görüyorsun ne de işitiyorsun Sancho.'' dedi Don Quixote. ''Korkunun etkilerinden biri duyuları bulandırmak ve nesneleri olduğundan farklı göstermektir. Eğer bu kadar korkuyorsan bir kenara çekilip beni yalnız bırak.'' Ben tek başıma da yardım ettiğim tarafa galibiyet kazandırmaya yeterim. Bunları söyleyip Rosinante'yi mahmuzladı ve mızrağını zırhındaki desteğe geçirip bayırdan aşağı ok gibi indi. Sancho arkasından bağırdı. Señor Don Quixote, dönün efendim. Yemin ederim koyunlara saldıracaksınız. Dönün, doğduğum güne lanet olsun. Bu nasıl bir delilik? Bakın ne dev var, ne şövalye, ne kedi, ne zırh. Ne parçalı ne de parçasız kalkan, ne lanet olası mavi kupa. Ne yapıyorsunuz? Tanrım, günahlarımı affet. Don Quixote bu lafları duyup döneceğine yüksek sesle şöyle diyordu. Haydi, yiğit imparator kolu sıvanmış Pentapoli'nin sancağı altında ilerleyip savaşan şövalyeler. Hepiniz beni izleyin. Göreceksiniz düşmanınız Serendipli Ali Fanfaron'dan intikam almam ne kadar kolay olacak. Bunu söyleyip koyunlar ordusunun ortasına daldı ve sanki gerçekten can düşmanlarını mızraklar gibi cesaret ve atılganlıkla mızrak sallamaya başladı. Sürüyü güden çobanlar ve yetiştiriciler vazgeçirmek için haykırıyorlardı. Ama faydası olmadığını görünce bellerindeki sapanları çözüp haykırışlarına yumruk büyüklüğünde taşlarla karşılık vermeye başladılar. Don Quixote taşlara aldırmıyor, dört bir yana koşup diyordu ki, ''Neredesin kibirli Ali Fanfaron? Bana gel, tek bir şövalyeyim ben ve seninle teke tek hesaplaşıp öldürmek istiyorum. Yiğit Garmantes Pentapoli'ne yaptıklarının cezasını çekeceksin.'' Bu sırada dere kenarından bir çakıl gelip yan tarafına isabet ederek iki kaburgasını bedenine gömdü. Kendini o kadar kötü hissetti ki mutlaka öldüğünü ya da ağır yaralandığını düşündü. O anda iksirini hatırlayarak şişesini çıkardı ve ağzına götürüp midesine boşaltmaya başladı. Ama henüz yeterli miktarı içtiğine kanaat getirmeden bir taş daha gelip eline ve şişeye çarparak paramparça etti. Bu arada 3-4 dişi gittiği gibi elinin iki parmağı da fena halde zedelendi. Hem birinci hem de ikinci darbe o kadar şiddetli oldu ki zavallı şövalye atından aşağı devrildi. Çobanlar yanına geldiler, öldü sandılar. Sonra alelacele hayvanlarını toparladılar, sayıları 7'yi geçen ölü hayvanları yüklendiler ve başka bir şeyle ilgilenmeden gittiler. Sancho bütün bu süre boyunca tepenin üzerinden efendisinin yaptığı çılgınlıkları seyrediyor, sakallarını yolarak talihin onu karşısına çıkardığı ana lanet ediyordu. Efendisinin yere düştüğünü, çobanların da gittiğini görünce tepeden inip yanına gitti. Don Quixote kendini kaybetmemişti ama çok kötü durumdaydı. "Don Quixote efendim," dedi Sancho, "ben size dönün demedim mi? Saldırdığınız ordu değil koyun sürüsü demedim mi? Düşmanım olan o kurnaz büyücü işte böyle yok oluverir, kılık değiştirir. Şunu bil ki Sancho, bu gibiler için bizim gözümüze istedikleri şekilde görünmek çok kolay bir şeydir. Peşimi bırakmayan o açık göz, bu savaşta kazanacağım galibiyeti görüp kıskandı ve düşman ordusunu koyun sürüsüne dönüştürdü. İnanmıyorsan yalvarırım dediğimi yap Sancho, o zaman söylediklerimin doğru olduğunu göreceksin. Eşeğine bin ve usulca peşlerinden git. Göreceksin, buradan biraz uzaklaşınca eski hallerine dönecekler. Koyun olmaktan çıkıp sana tarif ettiğim gibi etten kemikten adamlar olacaklar. Ama hemen gitme, çünkü yardımına ihtiyacım var. Gel de bak bakalım kaç dişim eksik. Bana ağzımda hiç diş kalmamış gibi geliyor." Sancho o kadar yaklaştı ki neredeyse gözleri ağzına girecekti. Tam o sırada balsam Don Quixote'nin midesini harekete geçirdi ve Sancho ağzına baktığı anda midesi içinde ne varsa tüfek şiddetiyle dışarı merhametli silahların sakalının ortasına fırlattı. "Yüce Meryem," dedi Sancho, "ne oldu bana böyle? Zavallı günahkar, ölümcül yara aldı herhalde, ağzından kan geliyor." Ama biraz daha dikkat edince renginden, tadından ve kokusundan kan değil şişeden içerken gördüğü balsam olduğunu anladı. O kadar iğrendi ki midesi alt üst olup içini dışını efendisinin üstüne kustu. Her ikisi de çiçek gibi oldular. Sancho heybelerde temizlenmek ve efendisini tedavi etmek için bir şey bulmak üzere eşeğine döndü. Heybeleri bulamayınca aklını kaçıracak gibi oldu. Tekrar kendi kendine küfredip içinden efendisini bırakıp memleketine dönmeye karar verdi. Yaptığı hizmetin ücretinden ve vaat edilen cezirenin valisi olma umutlarından vazgeçmeye razıydı. Bu arada Don Quixote ayağa kalktı ve daha fazla dişi dökülmesin diye sol elini ağzına götürüp öbür eliyle Rosinante'nin dizginlerinden tuttu.